10. ayrım 7. bölüm. Zimmerman'ın hayaleti ona gülüyor gibiydi. Rahatsız bir gecenin ardından sabah olmuştu. Pek fazla uyumamıştı. Uyuduğu zaman da garip bir şekilde ölmüş karısının hala yaşıyormuş gibi, hatırlayamadığı ama ona ait olduğunu bildiği iki kişilik, ateş kırmızısı bir spor arabanın içinde yanında oturduğunu görmüştü. Cape'teki yazlık evlerine yakın tanıdık bir kumsalda, okyanusun kıyısında kumlara gömülü bir şekilde mahsur kalmışlardı. Atlantik Okyanusu'nun fırtına öncesi gri ve yeşil arası bir tona bürünen gelgit dalgaları giderek büyüyor, arabayı yutacakmış gibi geliyordu. Dalgalarla boğuşurken kapıyı dışarıdan kapalı tutan ve kanlar içinde sırıtan Bay Zimmerman'ı gördü. Ricky arabanın içine hapsolmuş gibiydi. Motor çalışır durumda değildi ve tekerlekler de kuma batmıştı zaten. Karısı ise sakin ve davetkar bir haldeydi. Neredeyse hoş geldin der gibiydi. Biraz nahoş bir şelaleyle başından aşağıya ne soğuk ne de sıcak olan, ancak kasvetli ruh haline uyan ılık suyu akıtıp duşta çıplak dururken bunları yorumlamakta sorun yaşamıyordu. Ricky uzun süre giyilmiş olduğunu gösteren ve gençlerin bu özelliği için üzerine para ödediği, ancak yıllar boyu her yaz giymesi neticesinde bu duruma gelmiş olan soluk, paçaları yıpranmış, kılıksız haki bir pantolon giyiyordu. Ayaklarında benzer biçimde yırtık pırtık bir çift bot vardı ve üzerine hafta sonu dışında giyinmeyecek kadar eskitilmiş, düğmeli, mavi bir gömlek geçirmişti. Saçlarını kabaca taradı. Başını kaldırıp aynaya baktığında tatile çıkmadan önce olması gerektiği kadar özenli görünen bir adam görüntüsü çizdiğini fark etti. Daha sonra nasıl da yıllar boyu Ağustos'un birinde uyandığını ve önündeki bir ay boyunca Kuzeydoğu Manhattan'ın tertipli ve disiplin altındaki psikanalist karakterinden uzaklaşıp başka bir şeye dönüştüğünü simgeleyen eski, rahat ve paralanmış kıyafetlerini keyifle giydiğini düşündü. Ricky tatili Wellfleet'teki bahçesinde ellerini kirletmek, kumsaldan aşağı yürürken ayak parmaklarının arasına kumların birikmesi, popüler dedektif veya aşk romanları okuyup, vodka ve yaban mersininin talihsiz bileşimi olan Cape Cod adlı iğrenç karışım içmek olarak tanımlıyordu. İster inatçılık, ister hüsnü kuruntu olarak tanımlansın, bu tatil o rutinin tekrarını vaat etmiyordu. O tatilin ilk günü için giyinmişti. Kafasını salladı ve yalpalıya yalpalıya mutfağa doğru yürüdü. Kahvaltı için kendisine sadece bir dilim buğday ekmeğinden tost yaptı. Yanına birkaç kaşık şeker attıysa da tadı acı kalan bir kahve hazırladı. Tostu kendisini şaşırtan bir zevksizlikle çiğniyordu. Kesinlikle iştahı yoktu. Soğumakta olan kahvesini alıp ofise götürdü ve Rumpelstiltskin'in mektubunu koyduğu masaya bıraktı. Belirli aralıklarla Virgil'in kaldırımda pusuya yatmış ya da karşı binada bir daire tutmuş olduğunu görmek umuduyla pencereden dışarıyı süzüyordu. Yakın bir yerlerde olduğunu biliyordu ya da en azından ondan duyduğu kadarıyla yakın bir yerlerde olduğuna inanıyordu. Ricky istemeden ürperdi. İpucundaki kelimelere gözünü dikmişti. Bir anlığına sıcak basmasıyla karışık bir baş dönmesi hissetti. Ne oluyor diye sordu kendine yüksek sesle. O anda sanki Roger Zimmerman odaya giriyordu. Hayattayken olduğu gibi ölü haliyle de sinir bozucu ve ısrarcıydı. Her zamanki gibi bütün yanlış sorulara cevaplar istiyordu. Birilerine ulaşmak ümidiyle ölü adamın ev numarasını tekrar tuşladı. Zimmerman'ın ölümü hakkında bir yakınıyla konuşmak zorunda olduğunu biliyordu. Ancak bunun tam olarak kim olacağını kestiremiyordu. Annesinin nerede olduğu hala bilinmiyordu ve Ricky dedektif Riggins'e kadının nerede olduğunu sormaya akıl edemediği için kendi kendine öfkelendi. Bir komşunun yanında veya hastanede olmalı diye akıl yürüttü. Zimmerman'ın Kaliforniya'da çalışan ve nadiren görüştüğü bir erkek kardeşi vardı. Kardeşi Los Angeles'ta film sektöründe çalışıyordu. Zorlu ve kısmen yatalak bir anneyle uğraşmak istemiyordu ki bu gönülsüzlük Zimmerman'ın sürekli olarak kardeşinden şikayet etmesine sebep oluyordu. Zimmerman değişmektense mızmızlanmayı seçen, hayatındaki iğrençliklerden zevk alan bir adam olup çıkmıştı. Ricky'ye göre onu intihar için bu kadar zayıf bir aday yapan da işte tam bu özellikti. Ricky, polis ve iş arkadaşlarının umutsuzluk olarak gördükleri şeyin aslında Zimmerman'ın tek ve gerçek zevki olduğunu fark etmişti. Nefret ettiği şey ona yaşam enerjisi veriyordu. Bir psikanalist olarak Ricky'nin görevi onu değişme yeteneğiyle güçlendirmekti. Ricky hep Zimmerman'ın bir öfkeden başka bir öfkeye acizce geçerek aslında ne kadar da kötürüm olduğunu fark edeceği anın er ya da geç gelmesini beklemişti. Değişimin mümkün olabileceği o anın gelmesi tehlikeli olabilirdi. Çünkü Bay Zimmerman'ın hayatını o ana dek olduğu gibi idame ettirmesi gerekmeyeceği fikri karşısında büyük bir depresyona düşmesi muhtemeldi. Kaybetmiş olduğu günlerin sayısı sonunda aklına geldiğinde savunmasız olacaktı. Bunu anlamak muhtemelen gerçek ve ölümcül bir umutsuzluk yaratmış olurdu. Ama o anın gelmesine aylar, hatta daha da büyük bir olasılıkla yıllar vardı. Zimmerman analizlere motorun kenarındaki kondüktörün çekmesini bekleyen buhar düdüğü gibi 50 dakikalık iç dökme fırsatı dışında bir şey olarak bakmıyordu. Elde ettiği az buçuk anlayışı da çoğunlukla yeni öfke yollarını asfaltlamakta kullanıyordu. Şikayet etmek onun için bir zevkti. Kutuya hapsedilmemiş ve etrafını umutsuzluk sarmamıştı. Ricky kafasını salladı. 25 yıl içinde intihar eden 3 hastası olmuştu. Bunlardan ikisi bütün klasik uyarıcı belirtileri göstermiş olup ona sevk edilmişti ve hayatlarına son vermeden önce kısa bir tedavi görmüşlerdi. Ricky bu vakalarda kendini faydasız hissetmişti. Ancak suçluluk taşımayan bir faydasızlık. Ancak üçüncü ölümü hiç düşünmek istemiyordu. Çünkü bu kişi Ricky'nin nadiren yaptığı bir şey olsa da ruh halini değiştiren ilaçlar yazmasıyla bile hızlı düşüşünü engelleyemediği, uzun süredir tedavi gören bir hastasıydı. O hastayı düşünmeyeli yıllar olmuştu. Ve bu vakanın detaylarını kaba ve biraz meraklı dedektiften saklamış olsa da, dedektif Riggins'e bu konudan bahsetmek hiç hoşuna gitmemişti. Biraz ürperdi. Sanki o da birdenbire soğumuştu. Bu intiharın resmi Zimmerman'ın değil diye düşündü. Ama Bay Zimmerman'ın Ricky'ye mesaj göndermek için bir metro treninin önüne itilmiş olması fikri çok daha dehşet vericiydi. Kalbine ağır bir darbe inmişti sanki. Benzin dolu bir havuza kıvılcım düşmesine benzeyen bir fikirdi bu. Aynı zamanda imkansızdı. Dedektif Riggins'in aşırı aydınlık ve nacizane kirli ofisine tekrar gittiğini ve birkaç yabancının tanımadıkları ve zerre kadar umursamadıkları bir insanı Ricky'yi bir tür ölüm oyunu oynaması için zorlamak amacıyla öldürdüklerini söylediğini gözünün önüne getirdi. Doğru ama inandırıcı değil, özellikle de düşük maaşlı ve fazla mesai yapan bir transit authority dedektifi için hiç değil diye düşündü. Ve tam o anda onların da bunu bildiklerinin farkına vardı. Kendini Rumpelstiltskin olarak tanıtan adam ve Virgil adındaki kadın. Ricky'nin ısrarlı itirazı dışında onları bu tesadüfi suça bağlayan herhangi bir sağlam kanıtın olmadığını biliyorlardı. Dedektif Riggins her zaman yaptığı gibi Ricky'yi odasından kahkahalar eşliğinde kovmasaydı bile, kendisine bu kadar yansımış olan bariz bir intiharın dışında, adamın ölümüyle ilgili saçma sapan bir polisiye roman açıklamasını tercih edeceğine kesinlikle inandığı bir doktor tarafından, gelen acayip bir hikayenin peşine düşmesi için ne tür bir dürtüsü olabilirdi ki? Bu soruyu kısaca yanıtlayabiliyordu. Hiçbir dürtü. Zimmerman'ın ölümü Ricky'yi öldürmede yardımcı olması için tasarlanmıştı. Dolayısıyla bunu Ricky dışında kimse bilemezdi. Bu düşünce onu sersemletti. Sırtını dayamış güçlükle otururken bunun çok kritik bir an olduğunu anladı. Mektubun bekleme odasına geldikten sonraki saatlerde kesinlikle öngöremediği bir dizi davranışlara sürüklenmişti. Psikanaliz sabırla ilgiliydi. Onun hiç sabrı kalmamıştı. Uyakla ilgiliydi ama elde edebileceği bir uyak yoktu. Gözü Virgil'in gönderdiği takvime takıldı. Kalan 14 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçerdi. Bir an kendini bir idam mahkumu gibi düşündü. İdam tarihi, idam saati ve idam yerini belirten ölüm belgesi vali tarafından imzalanmış. Bu dehşet verici bir hayaldi ve kendi kendine hapisteki mahkumların bile hayatları için mücadele ettiklerini söyleyerek bu düşünceden kurtulmaya çalıştı. Sonra derin bir nefes aldı. Mevcudiyetimizin en büyük lüksü istediği kadar sefil bir hayatımız olsun, ne kadar yaşayacağımızı bilmemek diye düşündü. Masadaki takvim onunla alay ediyordu sanki. Bu bir oyun değil dedi kendi kendine. Hiçbir zamanda öyle olmamıştı. Rumpelstiltskin'in mektubunu eline aldı ve kısa şiirini inceledi. Bu bir ipucu diye çığlık attı birden. Bir psikopattan gelen ipucu. Dikkatle bak şimdi. Anne, baba ve bir küçük çocuk. Ne ilginçtir ki mektubu yazan kişi çocuk kelimesini kullanmış. O halde cinsiyet belirtmek istememiş olabilir diye düşündü. Babam uzaklara yelken açtığında, babasının gittiğinden bahsediyor. Yelken mecazi ya da sembolik olabilir ama her iki durumda da baba aileyi terk etmiş oluyor. Neden ne olursa olsun, Rumpelstiltskin'in bu kırgınlığı yıllardır içinde barındırmış olmalı. Arkada kalan anne tarafından gitgide körüklenmiş olmalı. Babasının öldürücü bir hal almış olan hırsın yaratılmasında önemli bir rol oynadığı kesindi. Ortaya çıkarmasını istediği şey de buydu. O anda aklına Rumpelstiltskin'in bir hastasının çocuğu olabileceği geldi. Ancak asıl soru ne tür bir hastanın çocuğu olduğuydu. Belli ki mutsuz ve başarısız bir hastanın. Muhtemelen tedavisini yarıda kesen biri. Ama hasta bunlardan hangisi oluyordu? Çocuklarla birlikte arkada bırakılan kırgın anne mi? Yoksa aileyi terk eden baba mı? Bağlarını koparan kadının tedavisinde mi başarısız olmuştu? Yoksa ailesini terk eden adam için bir itici güç mü? Bunun bir Japon filmi olan Rashomon'la benzerliğini düşündü. Filmde aynı olay tamamıyla karşıt taraflardan bambaşka yorumlarla inceleniyordu. Rolünde cani bir öfkeye dönüşüyor, ancak hangi tarafta yer alacağını bilemiyordu. Ne olmuş olursa olsun, Ricky zaman diliminin 20 ve 25 yıl arası olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü oyunun karmaşık detaylarını planlamak için Rumpelstiltskin'in gerekli olan yöntemleri sağlayacak olan bir yetişkinliğe ulaşmış olması gerekiyordu. Bir katili yaratmak ne kadar zaman alır diye düşünmeye başladı Ricky. 10 yıl, 20 yıl, tek bir an. Bilmiyordu. Ama öğrenebileceğini sanıyordu. Bekleme odasında mektubu açtığından beri ilk kez tatmin duygusuyla doldu. Aniden içini dolduran şey tam olarak özgüven değildi ama güç duygusuydu. Görmekte geciktiği bir şey varsa o da dedektif Riggins'in yersiz, kirli ve mağlubiyetlerle dolu dünyasına sürüklenmiş olmasıydı. Bir zamanlar görevini icra ettiği psikoloji tarafından tanımlayan duygu ve eylemler dünyasında rahattı. Gelmekte çok gecikmiş olsa da çok fazla yardıma ihtiyaç duyan ve mutsuz bir adam olan Zimmerman aklından çıkıp gitmişti. Ve aynı anda Ricky ikinci kez belki de onu afallatacak olan gerçeği göremiyordu. Rumpelstiltskin ona yapacağını söylemiş olduğu gibi sadece onun için tasarlanmış olan alanda bir oyun oynamaya başlamıştı. Psikanalist cerrah gibi değildir. Hastaya bağlı olan bir kalp monitöründeki görüntüye bakarak başarı ve başarısızlığı fark edemez. Her tür gizli kesinliği barındıran iyileştirmek kelimesi, mesleğin kendisi çok sayıda tıbbi bağlantıyı kullansa da bir psikanalitik tedaviyle ilişkilendirilmemiştir. Ricky bir liste oluşturmaya başladı. 10 yıllık bir zaman dilimini almıştı. İhtisas gördüğü 1975 ile 1985 yılları arasında. Tedaviye gelen herkesin ismini not ediyordu. Yıl yıl ilerleyerek uzun süre geleneksel psikanaliz tedavisi gören hastaların isimlerini hatırlamanın gayet kolay olduğunu fark etti. İsimler birdenbire aklına geliyordu. Yüzlerini, seslerini ve durumlarıyla ilgili detayları hatırlayabildiği için memnundu. Bazı vakalarda problemlerinin değerlendirmesi ve klinik teşhislerinin yanı sıra eşlerinin, ebeveynlerinin, çocuklarının isimlerini, nerede çalıştıklarını ve nerede doğup büyüdüklerini hatırlayabiliyordu. Bütün bu bilgiler çok işe yarayacak diye düşündü. Ama uzun süre tedavi görmüş herhangi bir hastasının onu şu anda tehdit eden kişiyi yarattığından şüpheliydi. Rumpelstiltskin bağlantısı daha zayıf olan birinin çocuğu olmalıydı. Tedaviyi aniden bırakan ya da birkaç seanstan sonra muayenehanenin yolunu unutan biri. Bu hastaları hatırlamak çok daha zor bir işti. Masasına oturmuş, önünde bir deste resmi evrakla çeyrek yüzyıl öncesine ait insanları hayal etmeye çalışıyor. Ay ay geçmişi inceleyerek serbest çağrışımlar yapıyordu. Bu psikanalizin ağır kaldırmakla eşdeğer tarafıydı. İsimler, yüzler, problemler yavaş yavaş aklına geliyordu. Daha düzenli kayıt tutmuş olsaydı keşke. Bulabildiği çok az şey, hepsi de tedavi sürecinde tıkanmış olan hastalara ait, eski dönemlerden kalma bazı notlar ve belgelerden ibaretti ve hepsi kendi tarzlarıyla divana yığılıp konuşarak geçirdikleri yılların ardından Ricky'nin hafızasında yer edinmişlerdi. İz bırakmış bir kişiyi bulması gerekiyordu. Ricky bu ikileme bildiği tek bir yöntemle yaklaşıyordu. Bunun çok etkili olmadığının farkındaydı ama başka nasıl ilerleyeceğini de bilemiyordu. Zaman yavaş ilerlemekteydi. Sabahın dakikaları sessizce uçup gidiyordu. Çıkardığı liste uzadıkça uzuyordu. Ricky'ye dikkatli bakan biri sandalyede hafifçe öne eğilmiş, elinde bir kalem. Granit gibi bir kelimeye imkansız bir kafiye arıyormuş gibi bir tür tıkanma yaşayan bir şair görürdü. Ricky tek başına ve büyük bir gayretle çalışıyordu. Kapı zili çaldığında saat öğlene yaklaşıyordu. Ses onu sanki hayaller aleminden söküp almıştı. Hemen doğruldu. Sırtındaki kaslar tutulmuştu ve boğazının birden kuruduğunu hissetti. Zil ikinci kez çaldı. Şüphesiz hastalarına ayrılan zilden habersiz biri. Kalktı, ofisinden çıkıp bekleme salonunu geçti. Ve nadiren kilitlediği kapısına dikkatlice yaklaştı. Meşe levhanın ortasında en son ne zaman kullandığını bile hatırlayamadığı kapı dürbünü vardı ve bakmak için gözünü dayadığında zil üçüncü kez çaldı. Kapının diğer tarafında elinde bir zarf ve elektronik klasör tutan, üzerinde terden sırılsıklam olmuş mavi Federal Express yazan bir gömlek bulunan genç bir adam vardı. Ricky kilidi açtığında biraz tedirgindi ve gitmek üzereydi. Sadece sürgüleri açtı ancak zinciri takılı bıraktı. Evet diye sordu Ricky. Doktor Starks için bir mektup getirdim. Bu siz misiniz bayım? Evet, imzanız gerekiyor. Ricky duraksadı. Yanınızda kimlik var mı? Ne diye sordu adam sırıtarak. Üniforma yeterli değil mi? Püfledi ve gömleğine tutuşturulmuş olan plastik kaplı kimliği göstermek için gövdesini döndürdü. Bunu okuyabiliyor musunuz diye sordu. Bakın ben sadece bir imza istiyorum. Aldıktan sonra da buradan hemen gideceğim. Ricky isteksizce kapıyı açtı. Nereye imza atıyorum? Teslimatçı elektronik klasörü Ricky'ye uzattı ve 21. satıra işaret etti. Tam şuraya dedi. Ricky imzaladı. Teslimatçı imzayı kontrol etti. Daha sonra elektronik bir tabülatörü bir barkodun üzerinden geçirdi. Makine iki kez öttü. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Teslimatçı ardından bir günde ekspres karton zarfını uzattı. İyi günler dedi. Ricky'nin nasıl bir gün geçireceğini zerre kadar umursamadığını ima eden bir ses tonuyla. Ama ona söylemesi öğretilmişti ve o da gösterilmiş bir prosedürü her durumda uyguluyordu. Ricky kapı girişinde durdu ve zarftaki etikete baktı. Gönderen adresi olarak New York Psikanaliz Derneği yazıyordu. Uzun zaman önce üye olduğu fakat son yıllarda pek az ilgi gösterdiği bir organizasyondu. Bu dernek New York'taki psikanalistleri yöneten bir kuruluş işlevi görüyordu. Ancak Ricky her zaman bu tarz kuruluşların dayattığı ilkelerden ve bağlantılardan kaçınmıştı. Derneğin finanse ettiği ve nadir düzenlenen bir konferansa katılmış, emsalleri ve onların görüşlerine ayak uydurması için 6 ayda bir çıkan dergilere göz atmış, ancak tatilde yapılan kokteyl partilerinden kaçındığı gibi açık oturumda tartışmalara katılmaktan da uzak durmuştu.